Ayrım 2. Yağmur Akşamları. Selim İleri. Sayfa 15. Son sayı. Bu bir hikayedir. Bana belki de artık son sayı olacak diyordu. Onu dinlemiyordum. Az önce tünelin hemen yanındaki merdivenden yukarı çıkmış, bilmem ne sokağında, tabelası lacivert, çöpler savrulmuş. Üçü kız, ikisi küpeli delikanlı, cumartesi gençleri arkamdan fırlayıp gelirken, gülümseyin, fotoğraf çektirmiştim. Üst üste 5-10 kere. Sonra yan sokakta da. Kaç kere oldu bunlar, nasıl çıktım, çok yakına girdi. Gözlerim epeydir kurbağa gözü. Alkol memesi göz altlarım. Kapakta mı kullanacaklar? Hala bu yarış. Herhalde son sayı olacak. Buna niye üzülüyorsun? 15 sayı az mı? Sıkıntısından kurtulacaksın, sana vakit kalacak. Üzgün bakıyordu yüzüme. İlansızlıktan, satışsızlıktan, kapanıp gidecek bir öykü dergisi için kendini yıpratışına anlam veremiyordu. Hep birlikte yıkıma sürüklenirken, kim okuyacak öykü mevkü? Ama üzgün bakışları benim için de kalp ağrısıydı. Boğunç vardı içimde. Arkadaşım değerli bir hikayeciydi. Onu ilk okuduğum dergiyi eve dönünce bulmalıyım. Yaz gecesinde rakı içen büyük babasının karşısındaki küçük kız. Kırpık dereotlarının bezediği cacık. Hüzünlü bir bahar gecesi ışıyıp duruyor. Geçip gidiyordu bu öyküden. Öyle kalmış bende büyük baba, küçük kız, belki bahçe. Bazen olur gençliğimde bayılırım. Cacık, beyaz peynir. Haydi bir de taze baklalı enginar. İki kadeh rakının tadını çıkartabilirsiniz. Yarım şişe değil, bir küçük değil. Sadece iki kadeh. Efendice. Büyük babasının karşısında oturan kız çocuğu büyümüş. Hayatını sokağa, başkalarına ezildiğine inandığı insanlara savurmuş. Felsefe okumuş. İçmiş, içmiş. Yıkılıp kalmış. Alkol tedavisi görmüş. Güzel uzun saçları ağarmış. Kalbi hep ağarmıştı. Arkadaşım da o benim. Ben hala içiyorum. Şimdi bir iki saat sonra yine içecektim. Kanım donuyordu. Ancak ispirtoyla ısınabiliyordum. Aşklarım olduğunu sanmış, hepsini yitirmiştim. Zaman geçmişti. Bu bir hikayedir. Ne dersin? Sadece 15 sayı. Az değil. Burada öyle, bizde bu kadar. Niye? Nereden aklıma geliyordu Tezer Özlü? 1970'ler. Cafe Boulevard geliyordu aklıma. Gelenlerin artık her gün geldiği, ayrılıp gitmek istemediği, ayrılıp gitmek istediği şehirden Akdeniz'e gidemediği, geri döndüğü. Tezer onlardan, gidemeyenlerden, yazarlar filan diye söz açmış mıydı? Yalnız yazarlar değil, tiyatrocular, küçük orospular, eşcinseller, siyaset bilimciler, ressamlar, birbirine sığınmışlar, birbirine sığınamamışlar. Arnavutköy'ün sırtlarındaki evinde kalmıştım. Sıkı yönetim çağlarından birinde, sabah 5'te sokağa çıkma yasağı bitince. Erden'le ikisini bırakıp uykusuz yokuş aşağı. Galiba son görüşüm Tezer'im. Arkadaşıma söylemiyordum ama hala yokuştan iniyordum. Su karışınca Cafe Boulevard'dayız. Renksiz rakı önce mavi bir eflatunla, eflatunlu bir maviyle dumanlanır. O duman dağılacak, rakı beyazlaşacak diye beklerken üste renksizlik yeniden belirir ve kadehin altı süt kesmiştir, bazen olur. Anasonun kokusu artık incecik gezinmeye koyulur. Cacığın üstünde altın sarısı, altın yoğunluğunda zeytinyağı gezinişleri. Küçük kız ve büyük baba mutlu. Hatırlamalıyım, böyle miydi, bu muydu ilk hikaye? Eve dönünce o eski dergide. Nereden bulacağım tozlu raflar, darmadağınık, zaten sarhoşken. Daha 2 hafta önce Mısır'dan hediye gelen rastık için sevindiği rastıklı, başka hiçbir makyaj yapmazken gözleri öyle üzgün ki, gözyaşı şimdi akacak. Acaba ne olmuş, nerede yanılmış? Eğin evleri şu ve şu, bu ve bu dergilere ilan verirken. Hiçbir yerde yanılmadım diyorum. Dergiler göçüyor, edebiyat göçüyor. Birbirinin gözünü oyan insanlar, kimin umrunda öykü? Sesim yükselsin istiyorum. Demin fotoğraflar nasıl çıktı? Hala bu yarış. Hayatımı yazdıklarımdan kazanmak zorundayım. Allah kahretsin. Kaç adet satacak bu roman? Yokuştan iniyordum ve artık niye her akşam, her gece küp gibi içtiğimi sormuyordum. Aslında çok bir para değil. Maliyeti 2750. 20 kişi bulsak, 20'ye bölsek, 2 ayda bir. Öykü dergisi 2 ayda bir çıkıyordu. İçimden keşke yazmasaydık diyordum. Leyla Erbil odadan içeri giriyor. Çehresinde Dürer'in ıstırap çeken Meryem'i. Tezer ölüyordu. Ölürken Leyla Erbil'e üzülme. Niye bunlar? Bunlar. Çünkü başka bir şey yok. Kaskatı bunlar. Hangi hikaye dergisi kurtarılamaz? Etrafımda 20 kişi bulmaya çalışıyorum. İki ay geçince 140 bin. Hafif bir sızı, isteyen Sabahattin Ali'nin hikayeleri falan geliyordu aklıma. Hayat, öldürülüş. Arkadaşımla tünelin karşısındaki küçücük apartman katına gittiğimizde akşam olmuş, içmeye başlamışım. Halbuki demin akşam üzeriydi. Genç bir romancı için toplanmıştık. İlk romanı. Utangaçtı ve önünde bir zaman, yol, imkan var sanıyordu. Çocuk utangaçlığında. Bir başkası sürekliyce polisiye romanlar yazmak umudunda. Bir başkası hercai menekşeli öyküler. Diğeri yazmıyor, okumaktan gönençli. Hafif sızı değil, sebepsiz keder değil. Sigaranın birini yakıp birini söndürüyorum. Melankoli bile sarmıyor. Kimiz biz? Biz burada toplanmış 5-10 kişi. Hemen çıkıp gitmeliyim. Bir daha birbirimizi hiç görmemek. Ama kalbimizi açmıştık. Okuduklarımıza ve mektup gönderdiklerimize. Kapanıp gidecek orada birbirimize. Yakışık almazdı. Sessizce oturuyor, en abuk sabuk gülüyor. Sonra fotoğrafımın çıkacağı gazete eki, kitap dergisinin kapağına saplanıp kalıyorum. Ekşi bir çehre, patlak gözler, jilet atılmış boyun. Seneler sürmüş yazdıklarımız. O benim arkadaşım. Bir hikaye dergisi çıkarmak istiyordu. Geliyordu baş dönmesi, mide bulantısı, sinsi çağrısı, intihar. Nasıl fırtınaydı. İçtikçe, içtikçe insanları sevmek. Tek tek kadınları, tek tek bu adamları. Gidip sarılmak. Yarın her şey iyi olsun. Eve tek başıma girdim. Lale Müldür'ün şiirindeki gibi. Çiçeklere su verdim. Yani kaktüsler, yapraklar, bitkiler falan. Ve insanların korkunç öykülerini anlattım onlara. 2008. Nerval diye biri. Hemen o Nisan sonu yıllar önce Ekselcioğlu sokağındaki eve çatı katına yeni taşındığımda son yaz akşamını yazmaya koyulmuştum. Bir uzun öykü. Teşvikiye'de nice zamanlar tek satır bile yazmadıktan sonra bir novella. Uzun öyküyü novelle karşılığı olarak kullanıyorum. Yazmak beni bıraktı, terk etti diyordum. O kadar ki daha o zamandan hayatımın tek yoldaşı yazı, ansızın susmuş, korkular salmıştı suskuyla. Boş yere davranışların, seslerin, bakışların dilini çözmeye uğraşıyordum. Kopuk kopuk sözcükler, yaşantılar, belki yazı geri gelir. Özellikle gözler. Gözlerde söze dökülmeden boğulup kalmış ifadeler yakalardım. Zaten en çok gözleri yazmaya çalıştım. Gözlerde iki damla gözyaşını. Onları yazabilmek, kelimesiz iç çekişteki kırıklığı, bakışlardaki alevi, acıdan ibaret donukluğu. Bir el hareketinden savrulmuş hoyratlık. Konuşulmayanı söylemek için çırpınan gözler. Yazamıyordum. Aldanmıştım. Bu hep olurmuş. Tek yoldaşımız size küsmüşçesine uzaklaşır gider ya da bir köşeye çekilir, uzak dururmuş. Yazı bir gün yine çıka geldi. Ses perdeleriyle, yüzdeki anlatım, yürekteki çarpıntıyla. Bedenin kımıldanışları, kıpırdayışları ve gözlerin diliyle. Burada sakindim çatı katında. Kapı çalındığında ürkmem için sebep yoktu. Ayrıca kimse kapımı çalmıyordu. Hayatımızı basit şeyler söyler. Belki basit hayatlar yaşadığımızdan. Ortak bir dil vardır. 150-200 kelimelik. O ortak dille yazarsınız. Yazdıklarınız benimsenir. Uzun öyküde ise ortak dili kapı dışarı etmiştim. İyice kapınık, iyice dikenli. Herkesten kaçarcasına. Söz dizimini değiştirmeye çalışıyordum çapaklı. Kimsenin okumasını istemiyordum sanki. Geçmişte yazdıklarıma kartpostal edebiyatı denmişti. Ölç alırcasına yazıyordum. Yazdıkça kendi yolumda bambaşka şeyler olamayacağını fark ettim. İstediğinizi yazamazsınız aklınıza her geleni. Konular, kişiler, tasvirler, çözümlemeler hepsi ancak sizi yansıtabildiğinde sahicidir. Kartpostal edebiyatı yapmak için yeryüzüne gelmişsiniz. Bu sizin yolunuz ve duyarlılığınızsa. Öyleydi. Yeryüzünü iki damla gözyaşı gibi gördüm. Uzun öykü diyorum ama türler önemini kaybetmişti. Önemli olan sadece yazıydı, yazmaktı. Ne roman, ne hikaye, deneme, oyun, şiir, anlatı. Bana öyle geliyordu ki dünyada tek bir kitap vardır. Hiçbir zaman noktalanamayacak tek bir kitap. Bütün yazılar, bütün yazdıklarımız o kitaba aittir. Mutluydum yazabildiğim için. Korkunç rüyalar azalmıştı. Her nedense Daphne'ye seslenildiğini işitir gibi olurdum. Bilir misin diyordu kim Daphne'ye o eski şarkıyı. Taflanlar, gümüş ışıltılı yapraklarıyla defne ağacı, sonra zeytin, mersin, salkım söğütler. Birden o eski aşk şarkısı sona erdikçe yeniden başlayan. Bir şiir de diyordum kendi kendime. Unuttuğum bir şiir. Kimin yazdığını da hatırlamıyorsun. Hep o defne ağacı. Yeşil yapraklarında beyaza çalar gümüşü ışıltılar. Mayıs. Günler geçtikçe Haziran. Sabahları çok erken kalkıyordum. Bahar kokardı Şişli. Şaşılacak bir şey. İlk yaz kokardı. Nereden ulaşıyorsa çatı katına ot, toprak, ıtır. Ev incecik serindi. Doğruca yazı masası başına. Son yaz akşamında ressam çatı katında oturuyordu. Şişli'de, Ekserceoğlu sokağında. Bilmiyorum. Resimlerinin üslubunu da bilmiyorum. Bunların üzerinde durmamış olmalıyım. Demin söylediğim gibi sadece yazmak. Yazmaya susamıştım. Bir fincan kahve. Anasonlu gevrek ve uzun öyküyü sürdürmek. Hızlı yazıyordum. Nisan geçmişti, Mayıs geçmişti. Bir ön seziyle, Haziran da geçerse, yazmanın durakalacağından. Tek yoldaşımın beni yine terk edeceğinden korkuyordum. Ne var ki Daphne'ye sesleniş korkumu hafifletiyordu. Şair Daphne'ye büyük sütunlu eski mabedi hatırlayıp hatırlamadığını soruyordu. Daphne ise dişlerini batıra batıra acı yeşil limonlar ısırıyordu. Sonra birdenbire Konstantinopolis, zafer takı. Bunlar niyeydi? Bunlar beni kurtarıyordu. Yazamamak, yazının durakalacağı ürküntüsünden. Sonra bunlar geçiyordu. Daphne, zeytin ağacı, Mersin, zafer takı. Yazdıklarıma geri dönüyordum. Yuvakim diye bir isim, bir ıstırabı olmalı. Fakat yazdıklarıma geri dönüyordum. Ressam öykünün baş kişisi çatı katının terasında bir akşam üzeri ölü kuşu görüyordu. Kuş ölüsü, sığırcık ölüsü. Gözleri açık kalmış, gözleri buz mavisi. Öyleyken ressama bakıyor bu gözler can çekişerek. Uydurmuştum ölü kuşu, ölü sığırcığı, can çekişmeyi. Günün birinde bir sonraki evde, şu satırları yazdığım evde, balkondan gördüğüm arka bahçede onun kumru ölüsü olup karşıma çıkacağı aklımın ucundan geçmezdi. Kumru ölüsünü bu yaz ayrılığın ilk yazı olacak da yazdım. Yaşadıklarınızı yazarak geçmişi diriltemiyorsunuz ama yazıda yaşatmaya çabaladıklarınız sonra bazen yaşanıyor. Sonra yeniden yazmak zorunda kalıyorsunuz. Ölü sığırcık. Uydurulmuş kurmaca, ardı sıra birçok ok işareti, ölü kumru, gerçeklik yaşanmış, bir ok işareti daha, ölü sığırcıktan gerçekliğe dönüşmüş ölü kumruyu yazmak, ölü Gerard de Narvel'i yazmak. Ölü kuş donuk gözleriyle bakar ve bu donmuş, açık kalmış gözler size sizi gördüğünü söyler. Ressam garip bir suçluluk duyuyor, içi ezik, sığırcığı orada, terasta bırakıp sokaklara çıkıyordu. Bunları ölü kumruyu görünce hatırlamıştım arka bahçedeki. Şimdi yine hatırladığım gibi. Yazıdaki ölü sığırcıkla bahçedeki ölü kumruya. Bir zamanlar yaşamış, uçmuş. Dallara, pencere, balkon kenarlarına konmuş olan kumruya yıkım hazırlamış olabilir miyim? Ölü kumruyu yazarken hiçbir sevinç duymadım. Yazmak sevinci. Ölü sığırcığı yazarken sevinçten uçuyordum. Narvel'in her yerden her an çıkıp gitmeye hazır bir kırlangıç hali varmış. Bulduğu her açık pencereden içeriye giren kırlangıçları andırırmış. Girdiği her yeri sevimli, iyilik dolu görür, sonra mutlu ve yalnız yoluna devam edermiş. Kırlangıçlar, yaz başında geldikleri, güz ortasında gittikleri söylenirdi. Kırlangıçlar, bu Ağustos ortasında gittiklerini gördüm. Ehramlara, ne kadar erken. Kırlangıçlar gidiyor, dedim. Yaz bitti, dedi bir ses. Güneyde tatildeyken dünyanın dört bir yanında ölümler, öldürümler, Afrika, su, şişman karınlı ölümcül sıska çocuklar. Hiçbir zaman kırlangıç halim olmadı fakat hatırlamaya katlanamıyorum. Kırlangıçları değil hayatı. Bir yaprağı anlatmışım. Son yaz akşamında yeşil sarı bir yaprakmış. Yeşil sararmış yaprak. Yağmura kapılmış, sürükleniyormuş. O anda yaz bitmiş. O anla birlikte son yaz akşamı başlıyormuş. Garip biçimde Narvel takılmıştı aklıma. Yuvakim onun yazdığı biri olabilir mi? Oysa söylediğim gibi, Ekserceoğlu sokağındaki köşe palasta mutluydum ilk zamanlar. Sabahların serinliğine doyamıyordum. İlkbaharın günleri yeniden yazmaya başlamıştım. Mutlu şeyler yazmalıydım. Gerard de Narvel için sebep yoktu. Fakat defne ağacı gibi hep o Narvel. Narvel geçmişi hatırlamaya, anmaya dayanamıyordu. Bir yerde okumuştum. Herhalde tam o sıralar başka şey düşünemiyordum. Hatırlamaya, hatıralara dayanamamak. Yazı masasının başına geçer geçmez, beyaz kanatlı, büyük ve düzsel deniz kuşları, Narvel'in maziyi tümden silmek istediği, sanki büyük deniz kuşları alıp götürecek. Narvel de geçmişten, anılarından kurtulacaktı. Bunlar uzun öyküde bir iki satırda geçiyor. Çağrışımlar, Sana. Şimdi ise Nabel'i daha yakın hissediyorum. Gözleri ne renkti, nasıl bakıyordu? İki damla hüzün, çılgın gözlerinde cinnet. Ölüm insana ne zaman gelecek? Bir eski öykü yeni bir öykü doğuruyor. Ölüm nerede, ne zaman, nasıl gelecek? 25 yıl daha yaklaşmışım. Ölüm gelecek. Sönmüş bir şeydi yaşamak. Senin de küçük küçük ışıkların tek tek sönecek. Sönmüş bir şey hayat. Senin de yıldızların tek tek. Yuva kimi öldürmüşler? Nerval, balık pazarının orada görmüş ölüsünü. Yeşil sarı yaprağı anlatmışım ama ölümden söz açmamışım. Yağmur sularının akışında bir o yana, bir bu yana. Yaprak her şeye benziyordu. Hatta o yaprağı görür gibiydim. Yazıdaki. Eksercioğlu'nun, Koca Mansur'un çarpık çurpuk kaldırımlarında. İlk yaz yağmuru. Erken gelen sarartıyla. Çok hastaydı. Ölü yaprak. Ona yaşam biçmiştim. Eve dönüp bir an önce ölü yaprağa yatmak. Ne var ki eve dönünce Gerard de Nerval'in ölümü için intihar mı, cinayet mi? Ya seninki, intihar mı, öldürüm mü olacak? Kitaplar karıştırmıştım, sözlükler, ansiklopediler. İntihar diyen var. Kimileri cinayetten kuşkulu, serin kanlılıkla belirtmişler. Daphne'yi dilimize çeviren, o hep ağladığın tanrılar dönecek bir gün. Zaman getirecek düzenini eski günlerin. Orhan Veli, Paris sokaklarından birinde kravatıyla bir direğe asılmış olarak bulundu, diyor. Toprak tanrıçası Sibel, Konstantinopolis'in zafer takı altında hala uyuyormuş. Hiçbir şey değiştirememiş yaşadığın kentteki muhteşem kemeri. Eski günler gelmeyecek. Her eski tanrı yalan söyler. 1855 yılının bilmem kaç Ocak gecesi, Théâtre Français'e gitmek istemiş. Çok soğuk bir kış gecesiymiş. Son yaz akşamını yazarken, git, o geceye varıyor, o gecede takılı kalıyordum. Yağmurun sürüklediği yaprağı unutmuştum. Sebebi neydi? Tütüncü dükkanında ne kadar uzun oturmuş Nerval, saatler geçmiş, kimseyle konuşmamış. Oradan çıkmış, ünü kötü bir meyhaneye gitmiş. Bıçkınlar, serseriler, bıçaklar. Öyleyse onu öldürdüler. Ama çeyrek yüzyıl önce gönül çelen Nerval'in intiharıydı. İlle intihar etmeliydi. Çünkü çeyrek yüzyıl önce intiharlar hayalperestti, intiharlar tutkunuydum. Onu sokak fenerine asılı bulmuşlar. Bazı kaynaklarda ise meyhanenin şöhreti kötü, pencere parmaklığında. İntihara sokak feneri daha yaraşıyor. Cinayete parmaklık. Rüzgar çıktı. Boğucu Ağustos gecesinde. Yuvakim bir kez daha sevecek bir Türk kadınını. Yuvakim'in macerasını anlayan, duyumsayan Nerval sana bu gece en yakın olacak. Boğucu Ağustos gecesinde. Aç o sayfaları oku. Gördüğümüz başı kesilmiş ceset 3 gündür balık pazarında duruyordu. 3 yıl önce bir Türk kadınıyla basılmış Yuvakim adında bir Ermeni'nin cesediydi bu. Ona seçim hakkı tanımışlar. Yuvakim Müslüman olmuş. Uzun hikaye, dinine dönmüş. Yunan adalarına kaçmış. Konstantinopolis'e geri dönmüş. Sibel'in toprak olduğu ve uzanıp uyuduğu, ölü uyuduğu muhteşem kemer işe mi yaramamış? Yuvakim'i ihbar etmişler. Bir kez daha kurtarmak istemişler Yuvakim'i. Yasa, şeriat, bir kez daha Müslüman o. Nerval diyor ki, dininden yine dönerse özgür kalacaktı. Bu ne muazzam bilmece. Hangisi daha bağışlayıcı? Dininden dön ve bizim dine gir diyen mi? Sonra kaç da demiş zaten. Dininden dönmek istemeyen mi daha özgürlükçü? Nerval sevilmiş Türk. Müslüman kadının alın yazısından söz açmamış. Ya o? O da Yuvakim'i sevmemiş miydi? Ermeni bir adam balık pazarındaki dükkanında şerbet ikram ederken anlatıyor. Nerval'e ve ressam Kamil Rolge'ye. Yuvakim, Konstantinopolis'ten yani İstanbul, payitaht, başka bir yerde yaşayamayacağını, bir kez daha dininden dönemeyeceğini söylemiş. Balık pazarının ortasındaki ceset başını kesip iki bacağının ortasına koymuşlar. 3. gün balıkçılar pek memnun değiller. Kokuşuk ölü. Ölü sığırcık, ölü kumru, ölü Yuvakim, Nerval'in unuttuğu Türk ve Müslüman genç kadının alın yazısı. Ya o ne olmuş? Rüzgar dindi. Yaprak kımıldamıyor, kıpırdamıyor. Eski novellan yeni bir hikaye mi doğuruyor? Çığlık mı? Gerard de Nerval, sana niye yakın? Hatıralarından hiçbir şeyi kırıp atmamış. Halbuki hatıralara dayanamıyormuş. Canına kıymış, onu öldürmüşler. Toparlamaya çalışıyorum. Ah evet, Sylvie. Brost'un esinlendiği anlatı. Aktrisin adı Jenny. Jenny ne? Soyadını bilmiyorum şimdilik. 25 yıl önce Nerval'in intiharına sokak fenerine çarpılmışken biliyordum. Hatırlamaya katlanamıyormuş. Şair Sylvie'ye de ondan, aktristen söz açar. Unutmak, toptan silmek istediği geçmişe onunla birlikte yol alır. Jenny ile birlikte yola çıkma isteği. Bir kez daha. Kimdi bu genç aktris? Nerval'le evlenmemiş. Nerval artık zenginim, benimle yaşayabilir, onu elde edebilirim diyor. Sylvie'nin ilk sayfalarında borsa haberlerini okuyor anlatıcı ve birdenbire zengin olduğunu öğreniyor. Nemden ıpıslak Ağustos akşamında benden başka kimsenin ilgilenmeyeceği. Koskoca Proust etkilenmiş. Bir anlatı, Sylvie. Sylvie ile haşır neşirim. Jenny Colon bir başkasıyla evlenmiş. Tiyatroyu opera komiki galiba temelli bırakmış. Sahneye çıktığında çehrelere can gelirmiş. Sonra alkışlar, dinmeyen alkışlar. Daima Jenny için. Çiçekler, buket buket çiçekler, çiçeklerle donanmış sepetler. Sahnede, odasında daima Jenny için. Ya o Müslüman Türk kadını Yuvakim'i sevmiş. Yuvakim'in de sevdiği. Ben onda yaşadığımı duyardım. Benim için yalnız o vardı. Sylvie'den şu kısacık alıntı. Buraya geçirmeden defalarca okudum. Böylesi aşkı biliyorum. Aşktan hasta oluşu. Yuvakim'i dinini ikinci kez değiştirmek istemeyen Ermeni'ye, Yuvakim Ermeni ismi mi? Kaç demişler, resmi makamlar, kaçmasını sağlayacak olanaklar. Bu kenti terk edersem yaşayamam. Demek ki bu kent terk edilemiyor. İstanbul'a gelmeden birkaç gün önce Nerval İzmir'de Donizetti operalarının tam o sıralar öteki kentte opera, bu kentte infaz. İtalyan tiyatrosunda Donizetti'nin bir operasını görüp vapura döndük. İnfazdan sonra mumlar yakılmış ve Yuvakim Hristiyanlar için artık bir aziz olmuş. Ressam Nerval'i düşünüyordu. Kitabı hatırlar gibiyim. Ruh yaralarından sayfalar, psikiyatri, hasta, nihayet intiharı göze alacak kadar derman kazanıyordu. Ressamın okuduğu, acı acı güldüm. Kim okuyordu? Ressam mı, ben mi? Öylesine yakın ve öylesine uzak ki bu Madame Bovary bilmecesi ne çok sınavdan geçerek Nerval'i hangimiz düşünmüştük? Sen düşünmüştün. Şimdi 25 yıl sonra itiraf et. Bekliyorsun gecede. Yaşamak, cinayet işlemek ve cinayete kurban gitmek değilse nedir? Bekliyorsun. O gece Théâtre France'a gidecekmiş. Ama biliyorsunuz bunlar hakikat. Bu adam şairdir. İstanbul'a kadar gelmiş. Doğuya yolculuk. Yuvakim'i size anlattım. Balık pazarında şerbet içmiş. Jenny Colon diye bir kadın, aktris, yaşamış. Aşkımız platonikti diyor Gerard de Nerval. Elemli düşüncelere kaynak olan ümitsiz ve müphem, sislere bürümüş bir aşkın hayali benimle beraberdi. Orhan Veli, Adrien'den söz açıyor. Adrien, delilik derecesi kara bir rüyaymış. Sislere bürümüş kara rüya seninle beraber. Sen de, hangi eski aşk? O zamanlar yazdıklarıma 3-5 satır daha ekleyebilmek uğruna Théophile Gautier okuyordum. Romantizmin tarihi, Haziran gecelerinde. Zaman zaman başımı kaldırıp baktığımda öte ışıklar. Karşıki çatı katında teras kapısı açık durur. İçeriden televizyon ışığı. Televizyon ışığı terasa süzülürdü. Parlayarak, sönerek. Şöyle bir bakar, dalıp gitmez, Gautier'e geri dönerdi. Gerard de Nerval, coşumlara, coşkulara, çılgınlıklara kapılmış arkadaşları için kafatası buluyordu. Babası hekimdi. Deniz kızları hayal edilmişti. Deniz kızlarının, balıkçı kızların hayaletlerine kafatası. Nerval'e gelince, onun dediğine bakılırsa kafatası veremden ölmüş bir balıkçı kızın kafatası değildi. Moskova, önlerinde öldürülmüş trampeta çavuşunun binlercesinden. Théophile Gautier mi, başkası mı, kim bilmiyorum. Bakır konsol halkasıyla kafatasını kadeh, kupa haline getiriyor. Moskova önlerinde öldürülmüş trampete çavuşunun kafatasından herkes şarap içiyor. Elden ele geçilerek bir ayinmişçesini. Elden ele, daima alkışlarla. Daphne'den, Yuvakim'den yarım yamalak haberli Nerval'in yaşam öyküsünü okuyordum. Öyle ayrıntılar ki cinnete giden yolu kısaltıyordu. Yazmayı kesmiştim. Günler geçiyordu. Onca okuma, onca özümseme isteği, hepi topu bir iki satırda kalmış son yaz akşamında. Ölü sığırcığın buz mavisi gözlerinde belki son görüntü. Gerard de Nerval. Nerval bazen karşılarına çıkıyordu. Kimlerin? Nerede? Gautier yazmamış. Şapkasını elinde tutarak esriyiş içinde, gözlerinde sisli mavi ışıltılar. Koşup aynayı alıyorsun, el aynasın, gözlerin. Nerval kendi iç dünyasına gömülerek Babil Kulesi'nin sarmal merdivenini çıkıyormuşçasına. Ona yaklaşamıyorlarmış uyanıkken gördüğü rüyayı bozmamak için. Not tutmuşum. Fakat bunları öyküye geçirmemişim. Nerval yürürken ansızın durup cebinden yazı defterini çıkarışı, yazılacak her şeyin yollar gibi uzayıp gitmesini isteyişi, düşüncesiyle hayali, gerçekle yalanı, rüyayla uyanıklığı birbirine karıştırması, bu yazı, bu şiir. Bunlar yok. Yalnızca beyaz kanatlı, büyük, düzsel deniz kuşlarını almışım. Paraya önem vermeyişi, paradan tiksinmesi, yine de sanatkarlığının dürtüsüyle firuze iğnelere, Çin ipeğine, oymalı karyolaya, yaldızlı konsola, Işıl ışıl avizelere düşkünlüğü. Sonra da onun bunun evine bırakırmış. Ona buna hediye edermiş. İpekler, iğneler, eşyalar yok. Uzun öyküde yok ama sende hep oldu. Hülya'nın benliğini git git sarıp sarmalaması yok. Hülya sizi yıkmaz. Hatırlamaya katlanamadığımız mazi değildir. Hülya. Nerval, Silvia'nın ilk sayfalarında Jenny Colon'dan söz açarken aşk eyvah diyor. Çoktan beri ben de bütün hatıralara. La Vielle Lanterne sokağı yok. Sokak yok ama Haziran sonunda öyküyü bitirmeye çabalarken çatı katından uzayıp giden ve kızıl, kızılı kirli kiremitler. Birkaç aptal güvercin akşamda kanat çırpar. Beyaz kanatlı büyük deniz kuşları, özleyip de açılamadığın enginlere. Gidecektin o vakit. Fakat gitseydin de bir şey değişmeyecek. Nerval duvarlar boyunca sararmış birkaç asma yaprağını görüyordu. Yaprakları dökülmüş, gezinti yeri güz güneşinde hala gülümsüyormuş. Aynada görüyordum, el aynasında. Orman, gezinti yeri ufacık kalmış. Yollar boyu uzayıp gitmiyor yazı. Kış rüzgarının sesiyle, işte burada. Nerval de işitmiş, işte burada. Cana kıyış, burada. Çeyrek yüzyıl önceydi. Tam tamına 25 yıl. Birkaç ay eksik ya da aşkın olabilir. Yazı masasında. Nerval'i bir iki cümlede andıktan sonra hikayenin sonunu yazıyordum. Uzun öykü, novella. Sadece yazmak. O yaza, o gece hep aşık olacağını düşünerek. Ben diye biri. Bazen karşınıza çıkıyor. Kafatasında bakır konsol halkası, yüzünde gezinti yerlerinin gülümseyişi. Hala. 25 yıl sonra da. 11 Ağustos 2007. İkinci ayrımın sonu sayfa 31.